Ayrım 23.
Bu gruplar yasalara karşı gelenlerden oluşur. İsyana kalkışan geçici yığınlar veya sürekli suç işleyen birlikler bu çeşit gruplardır. Yasa dışı ve moral açıdan sapkın gruplar, çeteler az çok hemen her toplumda bulunurlar. Sosyoloji öğrencileri bu suç grupları ve birliklerinin sadece kısmen sapkın olduğunu bilmelidir. Bunların işlev ve yapılarının analizi hepsinin de sapkın olmayan gruplar için yaptığımız tüm sosyolojik genellemelere göre var olduklarına ve işlediklerine işaret eder. Bireyler bir yapı içinde davranış örüntüleri sergiler, roller oynar ve statü sahibi olurlar. Yine bu gruplar tüm diğer gruplar gibi kontrol edilme ve yönetilmenin yanı sıra çeşitli süreç ve ilişkileri de gerektirirler. Lider ile onun izleyicilerinden oluşan bir tabakalaşma ağına sahiptirler. Herkesin paylaştığı kurumsallaşmış davranışları bulunur. Sapkın gruplarla sapkın olmayan grupların farkı, değer ve eylemlerinin toplumun çoğunluğunca onaylanıp onaylanmamasından ileri gelir. Olumsuz sapkın grupların hedefleri birbirinden az çok ayrıdır. Birleştikleri nokta ise toplumun sömürülmesidir. Genellikle bazı gençlerin oluşturduğu çetelerin ana güdüsü heyecan isteği ve boş zaman doldurmadır. Bazen de siyasal makinanın bozulması gruplarda bir güç isteği yaratabilir. Ancak genelde etik açıdan sapkın olan grup, toplumu maddi kazanç elde etmek için sömürmektedir. Dolayısıyla bu gruplar yasa dışı kanallarda ve kültür tarafından onaylanmayan yollarda maddi kazanç arayan ekonomik gruplardır. Bu betimlemenin de gösterdiği gibi bir toplumdaki yasa koyucu gruplar ile yasa bozucu gruplar arası fark pek açık seçik değildir. Yeterli verimiz olsa bireyleri tam zamanlı profesyonel suçlulardan en dürüst yurttaşlara doğru bir süreklilik üzerinde yerleştirebiliriz. Ama bu çizgi üzerinde en dürüst yurttaş olarak yerleştirilen pek çok kişi yine de düzenli olarak bazı yasa dışı etkinliklere katılabilir. Daha önce gördüğümüz gibi her kültür örüntüleşmiş yan çizme veya kurumsallaşmış sapmalar içerir. Bunlara beyaz yakalı suçlar da denmektedir ve bu suçları işleyen pek çok dürüst yurttaş bulunur. Marjinal gruplar. Kültürün kabul edilmiş normlarına göre kişi ve grupların olumlu veya olumsuz sapkın olarak nitelendirilebileceğini gördük. Bir başka deyişle kişiler örüntüleşmiş davranış normlarına göre ya daha yüksekte bulunurlar ya da daha aşağıda. Bazı kişi, grup veya davranış tipleri ise sosyokültürel sistemin kabul edilmiş sınırlarının marjinindedirler. Ne tümüyle içeride ne de tümüyle dışarıdadırlar. Kültürel marjinallik kavramı zorunlu olarak etik veya moral yargılamaya işaret etmez. Marjinal birey içinde yaşadığı sosyal ve kültürel normlar tarafından tümüyle özümsenememiş veya uyarlanmamış kişidir. Marjinal birey açık yüreklilik ile töreleri izlemeye hazır da olsa, halkın çoğunluğu tarafından kabul edilmiş de olsa yine de farklı bir bireydir ve bir sapkındır. Marjinal gruplar ise azınlık gruplarıdır. Daha teknik bir adlandırmayla biz bunlara sosyal kategori diyoruz. Marjinal gruplar genellikle göçmenlerden oluşur. Göçmenler farklı bir kültürde sosyalleşmiş olmanın izlerini taşırlar. Marjinal kategoriler ırk ve din açısından azınlık olanları da içerebilir. Irk veya din temelindeki azınlıklar çoğunluk kültürünün diğer tüm yönlerini paylaşmakta olabilirler. Marjinallik genel sosyal statü ölçütleriyle ölçülür. Modern toplumlarda marjinal kavramı dinamik bir kavramdır. Marjinal kişi, kişinin toplumdaki statüsünü yükselten bir takım değerlerden yoksundur. Servet, deri rengi, eğitim tipi, din ve diğerleri gibi. Marjinal grup toplam kültürün yarı çevresidir. Sosyal yapıdaki kaset benzeri düzenlemelerle engellenemediği sürece de marjinal grup toplam kültüre doğru ilerleme yönelimi içinde bulunur. Marjinal grubun sapma derecesi tümüyle sosyokültürel sistemde neyin doğru olarak görüldüğüyle bağlantılıdır. Sapkın grubun toplum tarafından kabul edilmesi onun normalliği başarmasına bağlıdır. Başarı kavramı sosyal rolü, atfetme kavramı ise sosyal statüyü vurgular. Başarı toplumda halen kabul edilmiş bulunan kişi ve grup için, atfetme ise marjinal kişi ve grup için etkili ve önemlidir. Marjinal sapkınlar genellikle sapmalarının kaynağını değiştiremeyecekleri için marjinallik sapmanın özel bir biçimi olarak görülür. Sosyal problemler ve ilerleme. Sosyal sapma hem sosyal problem hem de sosyal ilerleme koşulları yaratan acayip bir olgudur. Toplum tümüyle yinelenen tarzlarda işlevde bulunan, iyi dengelenmiş bir mekanizma olmuş olmasaydı, içinde ne anormallikler bulunurdu ne de düzeltimlere konu olurdu. Her sosyokültürel sistemde içsel değişmeler ve bir önceki kabul edilmiş düzenlilik ve normalliklerden sapmalar bulunur. Değer yaklaşımını kullanan sosyologlar, sosyal problemi bir toplumdaki değer normları ve geçerli sosyal davranışlar arasında bir uygunsuzluk olarak tanımlar ve farklı değer dizgeleri arasında her zaman çatışmalar olduğuna işaret ederler. İster bu yaklaşım kullanılsın, ister başka bir yaklaşım, sosyal problem her zaman kabul edilmiş davranış standartlarından bir sapma ile ilgili bir olgu olarak görülür. Yoksulluk suç, yetersiz konut, sağlık bozuklukları ve benzeri sosyal problemleri analiz eden sosyologlar, toplumdaki pek çok kişinin kültür tarafından değerli olarak görülen bir takım ölçülere sahip olmadığı veya olamadığını gözler önüne sermişlerdir. Sosyal problem teriminin olumsuz sapma ile ilgili olduğu açıktır. Sosyal problem ister patoloji ister sosyal örgütlenmenin bozulması olarak tanımlansın, yine de onaylanan ve istenilen sosyal standartlardan geri kalmış bir davranışı yansıtır. Sosyal problemlerin çözümü veya düzeltilmesine yönelik girişimler, davranış normları ile somut durumlar arasındaki açıklığı kapatmaya çalışmalıdır. Bu sapmayı gidermek için girişilen planlı çabalar, toplumu normallik düzleminde restore etmeye yönelir. Sosyal ilerleme, toplumdaki sosyal problemlerin çözümlenmesi veya olumsuz sapmaların miktarının azaltılması demek değildir. Sürekli normalliklerin bulunduğu durgun bir toplum düşlenemez bile. Nasıl tanımlanırsa tanımlansın, sosyal ilerleme olumlu sapma yönünde hareket eder ve kaynaklarını da olumlu sapma içindeki kişi ve gruplarda bulur. Kültürel tek biçimlilikler katı olsaydı, kişiler aynı davranış örüntülerini sürekli aynı tarzda yineleselerdi, insanoğlu yeni eylem programları öngörmese, planlayamasa ve yürütemeseydi, ne olumlu sapma ne de sosyal ilerleme olurdu. Kişilerin birikimli deneyimleri var olan kültürün normal ve beklenen örüntülerini formlaştırır. Fakat bunlar aynı zamanda yeni sosyokültürel örüntülerin korunduğu birer temeldir de. Geçici modalar, yenilikler, kültürün oldukça uçucu olduğuna işaret etseler de aslında önemli sapmalar olarak alınamazlar. Önemli ilerlemeler uzun dönemli, geniş ölçekli olumlu sapmalardan kaynaklanır. Bunlar var olan normalliğin düzeyini yükseltirler. Toplumda giderek daha çok kişinin insan haklarını koruması bu çeşit bir olumlu sapmadır. Aynı biçimde grup çatışmalarının azaltılabileceği yeni kuramsal formların tanıtılması, sosyal ve kültürel katılma fırsatlarının artırılması, aile yaşamının standartlarının yükseltilmesi gibi çabalarda kabul edilme olasılıkları yüksek ve değerli normlara yönelik sapma örnekleridir. 6. Sosyokültürel bütünleşme, statik ve aktif bütünleşme, temel gereklilikler, kültürel bütünleşme, sosyal bütünleşme, kültür ve toplum bütünleşmesi, bütünleşmenin özsel faktörleri, bütünleşmenin yardımcı faktörleri, komünal ve birliksel bütünleşme. Sosyokültürel bütünleşme. Bu kitapta şimdiye kadar toplumu ve kültürü oluşturan çeşitli parçaları analiz ettik. Bu analitik tanımı yaparken de aynı zamanda sık sık toplum ve kültürün birbiri içine girmiş olduğu ve ikisinin kesinlikle tek bir sosyokültürel sistem olarak görülmeleri gereği üzerinde durduk. Bu toplam oluş, bunun nasıl tanınabileceği ve nasıl sağlandığı bu bölümün içeriğini oluşturmaktadır. Statik ve aktif bütünleşme. Bütünleşme terimi genellikle tutunum, dayanışma, birlik, denge, uyarlanma ve armoni terimleriyle eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Ancak bu terimler sosyokültürel olgunun statik yanları olduğu kadar kinetik yanlarını da içerdiği ölçüde sosyal bilimci için bir anlam ifade ederler. Başka bir deyişle bütünleşme sadece düzen ve yapıya değil fakat eylem ve işleve de işaret eder. Bu son bölümde toplum ve kültürdeki yapı ve işlev bütünleşmesini inceleyeceğiz. Sosyokültürel bütünleşme tüm insan ilişkileri sisteminde katı bir türdeşliğin varlığı anlamına gelmez. Daha önce farklılaşmanın sosyal ilişkilerin özsel bir niteliği olduğunu ve bunun bir bütünleşme başlangıcı olduğunu görmüştük. farklı parçaların birleşmesi, düzenlenmesi ve bütünleşmesi olmadıkça bütünleşmeden söz etmek olanaksızdır. Bütünleşme soru sormaksızın itaat eden kişilerin oluşturduğu ve katı bir biçimde kurallaştırılmış bir toplum demek değildir. Otoriter bir toplum içsel dayanışmaya dayanmaksızın sadece dışsal zorlanmayla düzene sokulmuş da olabilir. Kişi ve örüntülerin kendi aralarındaki benzerlikleri, özdeşleri bir zorunlu oluş değildir. Bütünleşme terimi genellikle özümseme, amalgamasyon, sosyalizasyon ve akkültürasyon gibi sosyal süreçleri belirtir. Örneğin köyden kente veya bir ülkeden diğerine göçen kişi, yeni çevresinin davranış örüntülerini derece derece alarak sosyokültürel bütünleşme sürecine girer. Böylelikle de önceleri kendine yabancı olan kişilerle sosyal ilişkiler kurar ve geliştirir. Bu ve benzeri örnekler bütünleşmenin ikincisi asla tamamlanamayacağı için, yeni girilen kültüre tümüyle uyarlanamayacağı için, ilki sürekli izlerini sürdüren bir süreç ve bir ürün olduğunu gösterir. Sosyokültürel sistem göreli ve değişebilir olduğu için bütünleşme kavramıyla ilgili açıklamalarında dikkatlice yapılması gerekir. A. İyi bütünleşmiş bir toplumun gevşek bütünleşmiş bir toplumdan daha iyi işlevde bulunacağını hiçbir zaman söyleyemeyiz. Söylenebilecek en doğru şey, belirli bir derecedeki bütünleşmenin sosyal ve kültürel işleyiş için zorunlu bir koşul olduğudur. B. Bütünleşmenin dereceli olduğu değerlendirmesi bir sezgi veya gizli bir değer yargısı değildir. Bu değerlendirme bütünleşmenin gerçekleştiği koşulların tanınmasını gerektirir. C. Bu değerlendirme aynı mekanda birlikte var olan tüm kültürel ölçülere göre eşit önem verilmesinin ne sonucudur ne de verilmesini gerektirir. İleride bazı kültürel olguların diğerlerinden daha çok bütünleştirici olduğunu göreceğiz. Temel gereklilikler. Her sosyokültürel sistem var olmak için iki temel öğeyi gerektirir. İşbirliğinin süre durumu ve gereksinmelerin karşılanması. Bunlar en alt düzeydeki sosyolojik gerekliliktir. Tüm biyolojik ve fizik öğelerin kaynaklarının ve kişilerin varlığı ile içinde sosyal bir kültürel yaşamın sürdürülebileceği coğrafi ve maddi koşulların varlığını sayıtlarlar. Bütünleşme sosyolojik terimlerle incelenmeli, biyolojik ve fizik faktörlere indirgenmemelidir. A. İşbirliğinin süre durumu en azından sistem var olduğu sürece kişilerin birbirleriyle ilişkide bulunabileceği anlamına gelir. Bu gereklilik, insan ilişkilerindeki olumlu veya bağlayıcı olarak adlandırdığımız sosyal süreç veya temel formlara işaret eder. Rol, statü, grup ve sosyal tabaka olumsuz ve ayırıcı süreçlerin engellenmesi olmaksızın, birliksel süreçler yoluyla sıkı bir biçimde eşgüdülendirilmiştir. B. Sosyokültürel gereksinmelerin karşılanması, kişilerin temel grup ve kurumların amaçlarını gerçekleştirmek için sistemli ve kabul edilebilir yollar buldukları anlamına gelir. Daha önce görmüş bulunduğumuz gibi, bu amaçlar kişilerin birlikte yaşadığı her yerde bulunurlar ve tek başına veya başkalarından uzak kalınarak başarılamazlar. Bir sosyokültürel sistem, insanların herhangi bir işbirliği ile ailesel, eğitimsel, ekonomik, siyasal, dini ve boş zaman değerlendirmeye ilişkin gereksinmelerini karşılayan kurum ve grupları içermediği sürece bir olamaz. Giderek böyle bir sistem düşünülemez bile. Bu sıraladıklarımız temel gerekliliktir. Bu gerekliliklerin karşıladığı düzeyleri kabaca da olsa ölçmek olanaklıdır. Sosyokültürel işlevlerin çok az gerçekleştirildiği bir toplum kuşkusuz, kişileri yeterince işbirliği yapmayan bir toplumdur. Bu başarısızlığın nedeni sosyokültürel sistemin dışında bulunabilir. İklim değişmeleri, kaynak kıtlığı, aşırı nüfus ve diğer fizik afetler gibi. Tüm bu dışsal faktörler bir yana, kişilerin hedeflere ulaşma yollarını ve hedefleri elde edebilme derecelerini ölçmek olanaklıdır. Bütünleşmenin bu temel öngereklilikleri kişiler sayesinde ve kişiler ile işler. Bunlar gerçek sosyokültürel olgular düzeninde bulunurlar. Fakat anlamlı bir biçimde analiz edilebilmeleri için içinde bulundukları somut sosyal durumdan soyutlanmalıdır. Kültürün bütünleşmesi ile toplumun bütünleşmesini ayrı ayrı incelememiz gerekir. Kişilerin birbirlerine örüntüleşmiş tarzlarda davrandıkları geniş ve karmaşık bir sistemin parçalarını ancak böylelikle bir araya getirebiliriz. Kültürel bütünleşme. toplam kültürün temel ve yardımcı kurumlardan oluştuğunu ve her bir kurumun eşgüdülmüş davranış örüntüleriyle analiz edilebileceğini görmüş bulunuyoruz. Bu bakış açısından kültürel sistem 3 düzeyde incelenebilir. Davranış örüntüleri, kurumlar ve toplam kültür. Bu bir yatay yaklaşım gibi görülebilir. Fakat bu düzeylerin dikey olarak eşgüdülendiği de bilinmelidir. Kurumlar örüntüleri, kültürde kurumları içerir. A. Davranış örüntülerinin bütünleşmesi, genelleşmiş tek biçimli davranışların her sosyal kişilikte ve bir kişi ile diğeri arasında eşgüdümlendirildiği anlamına gelir. Davranış örüntüleri hem aktör hem de gözlemci için bir anlam ifade eder. Bunun anlaşılması için en iyi yol, karşıtı üzerinde durmaktır. Ender, yanılgılı ve eşgüdümlenmemiş davranış hemen tanınır ve böyle davranan birey de genellikle bozuk bütünleşmiş veya bozuk donanımlı kişi olarak görülür. Sosyal kişi izole bir birey olmadığı için ve sosyal bilimler de sadece ortak ve genelleşmiş davranış örüntüleriyle ilgilendiği için bizim ilişkisel örüntülerin bütünleşmesini de belirtmemiz gerekmektedir. Bir erkek ailesindeki baba rolünü düzenli ve hep aynı tarzda oynar. Ailenin diğer üyeleri ondan ne beklediklerini bilirler. Sürekli ve her zaman ola gelen tek biçimlilikleri tanırlar ve buna göre de kendi davranış örüntüleriyle tepkide bulunurlar. Bütünleşmiş örüntüler sürekli bir karşılıklılık içerir. Bütünleşme iki veya daha çok kişinin karşılıklı davranış örüntüleri anlamlı olarak bir diğerine uyduğunda gözlenir. B. Kurum düzeyinde bütünleşme, kısmi örüntülü ve rollerin sağlamca eşgüdümlenmesiyle gerçekleşir. Bir kültürdeki herhangi bir temel kurum, kendine ait olan çok sayıdaki yardımcı kurumlar açısından analiz edilebilir. Bütünleşmiş bir kurumda yardımcı kurumlar da kesinlikle birbirine uymalıdır. Çıkma, nikahlanma, çocuk yetiştirme, karı koca ilişkileri bütünleşmiş bir aile kurumunda birbiriyle uyuşumlu olmalıdır. Kurumsal bütünleşme çeşitli alt işlevlerin karşılıklı bağımlılığında da gözlenebilir. Kapitalist bir ekonomide üretim planlaması, kredi verme, maliyet muhasebesi, ham madde sağlama gibi kurumsallaşmış yollar bulunur. Bunlar ve diğer yardımcı kurumlar birlikte işlerler. İçlerinden biri ciddi bir bozulmaya uğrarsa, tüm sistemin bütünleşmesinde de bozulma eğilimi ortaya çıkar. Her biri farklılaşmış işlevler olmakla birlikte, yine de hepsi bir tek kurumun yardımcı kurumlarıdır. Sanayileşmiş bir sistemde aynı bir kişinin üretim ve dağıtım zincirindeki tüm işleri kendisinin yapması fizik olarak olanaksızdır. Ham madde ve maddi olanak sağlama, ham maddeyi işleme, tüketiciye sunma ve dağıtma gibi. Tüm bu işlevler farklı kişilerce yapıldığında ve her birinin işlevi de birbiriyle eşgüdümlendirildiğinde kurum bütünleşmiş demektir. C. Toplam kültürün bütünleşmesi temel kurumların birlikte eşgüdümlendirilmesi demektir. Kültür düzeyinde bütünleşmenin bulunmaması bir toplumun karşılaşabileceği en ciddi problemdir. Her temel kurumun işlev ve hedefleri diğer kurumunkilerden farklıdır. Fakat bütünleşmiş bir sistemde tüm kurumların sonuçta kesinlikle tüm topluma hizmet etmesi gerekir.